Başka Düşünce'de Nil Mutluer'in bu haftaki konuğu tıp doktoru ve hak savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu. Gergerlioğlu 1965 yılında Şarki Karaağaç'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra Bursa İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1990'da Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, 2000'de Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göğüs hastalıkları ve tüberküloz alanındaki uzmanlık eğitimini tamamladı ve İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalışmaya başladı. Gergerlioğlu 2003 yılında Mazlumder Kocaeli Şube Başkanlığı görevine, 2007 yılında ise Mazlumder Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2009 yılında yapılan kongrede kalması yönündeki ısrara rağmen kendi isteğiyle genel başkanlık görevinden ayrıldı. 2012'de Hrant Dink cinayetinin adil olmayan yargılamasına istinaden Adalet Talebimiz Var inisiyatifinin kurucusu, 2013'te farklı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla oluşan Kocaeli Barış Platformu'nun ve 2017 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu öncesinde İslami kesimden yazar ve siyasetçilerin bir araya geldiği Hak ve Adalet Platformu adlı oluşumun sözcüsü oldu. Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 679 sayılı kanun hükmünde kararname ile devlet memurluğu görevinden 6 Ocak 2017'de ihraç edildi. Ardından Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı ve örgüt propagandası suçundan hapis cezası aldı. Dava süreci devam ederken 2018 Türkiye Genel Seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Kocaeli Milletvekili seçildi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda yer aldı. Türkiye'de özellikle cezaevi sürecinde uygulanmakta olduğu iddia edilen çıplak arama bahsini gündeme taşıdı. 17 Mart 2021'de TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü. Aynı gün kararı tanımadığını belirterek TBMM'de adalet nöbetine başladı. Bu nöbeti 21 Mart 2021'de TBMM başkanlığıyla tutturulan sahte polis tutanağıyla yapılan baskınla sona erdirildi. Adalet nöbetini önce HDP Genel Merkezi'nde, daha sonra da tutuklandığında cezaevinde sürdürdü. 2 Nisan 2021'de hakkında işkenceci olduğu iddiası bulunan polislerce evinde darp edilerek tutuklandı. Anayasa Mahkemesi 1 Temmuz 2021'de Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hak ihlaline uğradığını karara bağladı ve Gergerlioğlu 16 Temmuz 2021 tarihinde yeniden milletvekili oldu. Ömer Faruk Gergerlioğlu evli, biri kız, ikisi erkek, 3 çocuğu var.
Merhaba değerli Arda TV izleyicileri. Siyasi ve sosyal dinamiklerle şekillenen ortaklıklar ve farklılıklarımızı kutuplaşmadan uzak bir dille konuşmak üzere yeniden bir başka düşünce programında beraberiz. Bugünkü konuğumuz hak savunucusu, doktor ve siyasetçi HDP Kocaeli İstanbul Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nil Hanım.
Öncelikle yani biliyorum sizin dolu dolu bir hak savunuculuğu hayatınız var. Bunu hani çeşitli alanlarda yaşadık, beraber de çeşitli ortamlarda olduk. O yüzden demin de sizi anons ederken İstanbul çıkmasının nedeni ağzımdan biliyorum ki siz aslında memleketin her yerinde oldunuz yıllarca. O yüzden de ama biliyoruz ki Kocaeli'nde de çok önemli faaliyetleriniz var. Hem doktor olarak orada yaşadınız hem de şu anda milletvekilisiniz. Şimdi ben son dönemden bahsetmek istiyorum. Bizim programımızda bu kutuplaşmayı kırmak üzere konuşmak hani önemsediğimiz noktalardan biri. Son dönemde artık kendi içinde çok uzun bir döneme tekabül etti. Ama 2016'dan sonra siz çok önemli bir şeye savundunuz. Yani o da kimsenin yapamayacağı bir şey yaptınız. Aslında fail olanların yani darbe işte Gülen'le ilişkilendirildi darbe. Biliyoruz ki işte bir takım ilişkileri de var yok, o ayrı bir şey olarak gidiyor. Ama olsa bile dediniz hiç kimseye insan hakkı ihlali yapılamaz, işkence yapılamaz. O noktada ki bunu yıllarca herkes için savundunuz, işte tanıtımda da gördük. Ama siz dediniz ki yani kimseye yapılamaz ve bunu kapsayıcı bir şekilde onların da haklarına çok ciddi bir şekilde bugüne kadar sahip çıkıyorsunuz ve bu sizi daha da bir hedef noktası haline getirdi. Çünkü hem biliyoruz sizin ne kadar bağımsız kişiliğinizi, yapınızı, o yüzden hiç kimse sizi herhangi bir yapıyla ilişkilendiremez, bağımsız, özgür sivil toplum dışında. Sizden çıkması bu savunmanın tabii çok işaret, sizi de bir hedef haline getirdi. Çünkü biliyoruz ki hani siz doğrulardan yanasınız. Bu dönemi siz nasıl yaşadınız? Öncelikle onu sorayım. Çünkü bu kendine demokrat diyen her kesimin de uzak durduğu bir dönemdi. Yalnızlaştığınızı düşünüyorum. Nasıl yaşadınız ve bu yalnız yoldan nasıl çoğalabildiniz mi? Biraz bu kapsayıcı bir alana girdi mi? Biraz buradan başlayabilir miyiz?
Tabii. Çok teşekkür ederim. Nil Hanım, öncelikle çok değerli bir program yaptığınızı, çok önemli bir konuyu tartışmaya açtığınızı söylemek isterim. Çok değerli buluyorum. Şimdi tabii son o hal döneminde çok büyük acılar yaşandı ve Cumhuriyet döneminin en ağır tasfiyesi yaşandı. Bu diğer ülkelerdeki tasfiyelerin de en ağırı, onlardan daha ağır bir tasfiye. Yüz binlerce insan suçlu olup olmadığına bakmaksızın bir yere yakınlığı gerekçe gösterilerek kamudan atıldı, özel sektörde iş bulmasının önüne geçildi ve sosyal yardım alması engellendi, yurt dışına çıkışı engellendi. Tamamen vatandaşlıktan adeta çıkarıldı, hayattan adeta çıkarıldı. Çok ağır bir muameleye maruz kaldı yüz binlerce insan. Tabii böyle bir süreç başlarken biz insan hakları savunucuları olarak çok büyük bir tedirginlik yaşamıştık. O günlerde de o hal ilan edildiğinde ben hiç unutmam bir televizyon programında Türkiye'nin hukuk ve demokrasiden zaten oldukça uzak olduğunu ama böyle bir o hal ilanının çok tehlikeli insan hakları ihlallerine yol açabileceği kaygısı içinde olduğumu söylemiştim ve maalesef ki çok ağır ihlallerle karşı karşıya kaldık. Şimdi bu ihlaller o sırada darbe sonrası dönem çok insan tarafından görülmek istenmedi. Çünkü hani suçlu ilan edilen yüz binlerce insan vardı. Torbalara doldurulup doldurulup on binlerce atılıyordu. Yani bir KHK'da bile 672 KHK'da sanırım 54 bin kişi ihraç edilmişti. Daha sonrakilerde de böyle çok yoğun bir şekilde binlerce kişi bir torbaya doldurup ihraç ediliyordu. Ve o esnada insanların suçlu suçsuz olmasına da bakılmıyordu. Yargısız infazlarla şucu bucu denilerek en ağır muamelelere maruz kalıyor. Hainler mezarlığına gömülmeye çalışılıyor. Hakkında herhangi bir yargısal karar olmadığı halde vatan haini, terörist, şu bu ilan ediliyordu insanlar. Bu tabii çok güçlü bir yapıya sahip olan devlet mekanizmasının, o iktidarın çok güçsüz durumda olan bireylere yönelik acımasız fiilleriydi. Ben bu dönemi yaşamaya başladığım zaman bir insan hakları savunucusu olarak ilk günden itibaren çok tepki gösterdim. Hiç unutmam. Hani sanığı bulamayıp onun annesini, babasını veya kayınvalidesini, kayınpederini alıp tutup götüren bir anlayışa karşı daha ilk günlerden itibaren karşı çıktık. Veyahut da insanları hainler mezarlığına gömmek isteyen, onun cenaze namazına imam vermek istemeyen bir anlayışa karşı mücadele etmeye başladık. Binlerce insanın adil olmayan bir şekilde yargılanmaya başladığı, gözaltına alındığı yerlerde çok ağır kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığı, cezaevlerinde ağır kötü muamelelerin olduğunu görmeye başladık ki o dönem Nil Hanım o kadar ağırdı ki 2016 Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin Türkiye raporu halen açıklanmadı. Bakın 2017 ve sonrasının raporlar açıklandı ama 2016 açıklanmıyor. Çok ağır insan hakları ihlalleri, gözaltı merkezleri, cezaevlerinde yaşanmaya başlandı. Hiç kimse hesap soramıyordu. Hiç kimse ne oluyor, ne bitiyor diyemiyordu. Ve biz bu süreci takip ederken mutlaka bir tepki göstermek gerektiğini düşündük. Ben elimden geldiği kadar sosyal medyada paylaşımlarımla bunun büyük bir hukuksuzluk olduğunu, kime yapılırsa yapılsın böyle adil olmayan yargılamalar, insan haklarına aykırı tutumların kesinlikle tasvip edilemeyeceğini söylemeye başladım. Tabii bu da şimşekleri üzerimize çekmeye başladı. Ben hiç tahmin etmiyorum çünkü yani bu grupla falan bir alakam da yok ama bu burada yapılan haksızlıkların kabul edilemez olduğunu söylüyorum. Bir taraftan Kürt meselesinde işte çözüm sürecinin bitmesinin üzerinden bir yıl geçmiş ve bu çözüm sürecinin bitişi de birçok hukuksuzluğa, kan gözyaşına, acıya yol açmış durumda. Bir taraftan bunu eleştiriyorum ve barışa dönmesi gerektiğini, OHAL döneminin hukuksuzluklarının bitmesi gerektiğini sosyal medyamda yoğun bir şekilde paylaşıyorum ve sonuçta 9 Ekim günü yaptığım bir paylaşım hani barış süreciyle ilgili bir özlemi dile getiren bir paylaşımdı. Yani bir Türk askeri ve PKK militanının cenazelerini önüne koyan ve bu çocuklar bizim çocuklarımız. Sonuçta bunlar ya bu tabuta giriyor ya bu diğer tabuta giriyor. Bu işin sonu yok. Bir an evvel çözüm bulunmalı diyen annelerin sesine tercüman olmaya çalışmıştım ve bu gençlerin barışması lazım, bu meselenin bitmesi lazım, bu gençlerin, bu çocukların cesetlerinin yan yana durması değil, dirilerin yan yana kardeşçe, eşitçe, omuz omuza durması gerekir sözlerini paylaştığım için çalıştığım İzmit Seka Devlet Hastanesi'nden açığa alınmıştım. Sanki büyük bir suç işlemişim. Nedir yani? Barış demişim, insan haklarına davet etmişim, ihlallere karşı çıkmışım. Bir büyük linç kampanyasıyla açığa alındım ve 13 Ekim 2016'da işimden ayrılmak zorunda kaldım. Ardından da 2,5 aylık bir açığa alınma döneminden sonra 6 Ocak 2017'de işimden ihraç edildim. Ben de bir KHK ile ihraç edildim ve bu dönemde tabii yüz binlerce kişinin uğradığı benim de başıma geldi. Olayı büyük bir üzüntüyle takip ederken aynı şeyler benim de başıma geldi ve bütün bunlara itiraz etmenin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Çünkü ben de o yüz binlerin yaşadığını yaşamaya başlamıştım. Çok ağır bir insan hakları ihlali süreci yaşıyordum. Hani bulunduğum Kocaeli İzmit'teki mahallemdeki caminin yönetim kurulu üyesiydim. Hatta ihraç edilmeden önce bile yönetim kurulu üyesi olamayacağım ve ayrılmam gerektiği söylenmişti. Yani bir cami yönetim kurulu üyesi bile olamıyorsunuz açığa alındığınız zaman. Siz artık terörist vatan haini ilan edilmişsiniz veyahut da çocuğunuzun okul aile birliği derneği üyesi olmuştum. Oradan da ayrılmam gerektiğini söylediler. Sen açığa alınmışsın, burada duramazsın. Prosedür itibarıyla seni siliyoruz demişlerdi. Benim için çok travmatik hadiselerdi. Dernekler Müdürlüğü'yle tartışmıştım ve bütün bunların kabul edilemez olduğunu, yasaya, anayasaya aykırı olduğunu o günler kendilerine söylemiştim. Ve tabii bu ve benzeri muameleler sürekli devam etmişti. Müthiş bir sosyal dışlanma, psikolojik travmalar ben ve yüz binlerce kişi yaşamaya başlamıştı. Hatta bütün bu derneklerle ilgili muameleyi yapanları ne yapıyorsunuz, anayasaya aykırı iş yapıyorsunuz diye eleştirdiğim için hakkımda bir dava daha açılmıştı ihraçtan sonra, ikinci bir dava. Yani ya ne yapıyorsunuz, anayasayı çiğniyorsunuz demek suçtu. Evet. Bakın ve sonrasında yani susacaksın, sesini çıkarmayacaksın, tüm zulümlere boyun eğeceksin deniliyordu. Ve bu arada işte barış akademisyenleri ihraç edilmeye başlanmıştı. Neydi? Barış istiyorlardı yani ifade özgürlüğü evet. içinde olduğu. Daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından da tescillenen bir metnin altına imza atmışlardı. Bir şekilde devletin, iktidarın hoşuna gitmese de eleştirerek barıştan başka bir yol olmadığını söylemişlerdi. Benim dediğimin bir başka versiyonunda bu arkadaşlar söylemişti ve onlar da ihraç ediliyordu ve çok ağır muamelelere maruz kalıyordu. Benim bulunduğum Kocaeli Üniversitesi'nde de akademisyen hocalarımızın evlerine baskın yapılıyor, linç kampanyasına tabi tutuluyorlardı ve bu o dönemde biz hepimiz her bir açıdan linç kampanyasına tabi tutuluyorduk. Yani işte cemaatten ihraç edilenler korkunç teröristler, vatan hainleri falan denilerek evet. hani suçu var mı yok mu, ne oluyor, ne bakmadan bitiyor ona. Bakılmadan barış diyenler yine bir başka terörist vatan haini ithamıyla insanlar neye uğradığını şaşırıyordu. Çünkü hani bir şekilde bir suçunuz varsa yargılanırsınız, hakim önüne çıkarsınız, size bir ceza verilir, anayasa hukuk içinde temize gider falan filan, böyle bir süreç olur normalde ama artık yargı da devlet görevlileri olmuş ve inanılmaz hukuksuzluklar yapılıyor. Tabii biz bu dönemde ihraç edildikten sonra ben bir hekim olmama, uzman hekim olmama rağmen kendi ilimde bir hastanede görev alamadım. Çünkü bana seni devlet ihraç etmiş. Evet, tanınan bir doktorsun ama seni hastanemize alırsak karşımıza devleti alırız, başımıza bir bela alırız, sana iş veremeyiz dediler ve ben tabii bir sürü hastaneyi gezmeme rağmen işsiz güçsüz evde oturmak zorunda kaldım. Yani 6 ay kadar bir iş bulamadım bir hekim olarak. Çünkü il dışındaki hastanelerin de %90'ı KHK'lılara böyle hani bir şey vardır ya, Nazi döneminde listeler olur. Yahudi ise çarpı işareti vurulur. Biz de o tür listelerde KHK'lıları almıyoruz diye karşılanıyordu. Mesela listelerde KHK'lılar alınmaz listelerini görüyorduk. İşte alabilen var mı diye bir sürü araştırma yapıyorduk. 6 ay sonra da Batman'da bir özel hastanede zor bela bir görev bulduk. KHK'lı alabilen bir hastane ki oraya da daha sonra iktidar kanadından baskılar olduğunu daha sonraları duydum. Yani böyle bir kişiyi nasıl olur da
Alırsınız diye.
hastanenize alırsınız diye hastane yönetimine ağır baskılar gelmiş. Bana hastane yönetimi daha sonraları bunu söyledi. Ya biz buna rağmen hani seninle çalışmak istedik çünkü yani çalışmanda bir sıkıntı yoktu. İşini doğru dürüst yapıyordun.
Tabii.
Bizim için de bu
Bu
önemliydi
önemli.
demişlerdi ve benim yaşadığım bu hadisenin bir benzerini yüz binlerce kişi yaşamaya başlamıştı. Yani kamu sektöründen işinden atılmış doktorlar, öğretmenler, mühendisler ve diğer binlerce insan aç susuz ortada bırakılmış. Çünkü özel sektörde iş bulamıyorlardı. Kod 36 ile işveren onları karşında gördüğünde seni devlet damgalamış kardeşim ben seni işe alamam diyordu. Veyahut da işte başka bir iş kurda bir kursa bile girmeleri yasaklanmıştı. Sakıncalı kişi ilan edilmişti. Banka işlemlerinde büyük sıkıntılar oluyordu. Arabası efendim kaza yaptığı zaman ona sigorta şirketleri ödeme yapmak istemiyordu. Hesaplarına blokeler konmuştu. Bir işe girmek istediği zaman hesap açtıramıyordu insanlar. Veyahut da çok zor duruma düşüp gidip valilikten, kaymakamlıktan sosyal yardım almak istediği zaman da seni devlet terörist kodlamış, sana bu
Bunu
yardımı
veremeyiz
veremeyiz diye
diyorlardı.
çok zor durumdaki, inanın çok çok zor durumdaki insanlar geri çevriliyordu. Hatta öyle vahim örnekler vardı ki biliyorum bütün bunlar belgelerle sabit. Kişinin kayınvalidesi engelli ve kişi kendisi KHK'lı ama kayınvalidesine engel yardımı verilmiyordu. Yani senin damadın KHK'lı denilmişti. Bütün bunlar resmi yazılara da yansımıştı. Mecliste bunları ayrıntıya girmeyeyim, çok anlattım. Ve
Çok.
en sonunda da yani madem beni sevmiyorsun, benden nefret ediyorsun ey iktidar, bari bırak git. Gideyim yurt dışına dediği zaman insanlar efendim pasaportları da iptal edildiği için yurt dışına da çıkamadı
Çıkamadılar, evet.
insanlar. Uzun bir süre böyle oldu ve hani aç susuz sürünerek ölmeleri istendi. Bu arada tabii yüz binlerce kişiye inanılmaz ihlaller yaşatıldı. İşinden gücünden ana baba atıldığı yetmezmiş gibi, çoluk çocuk ortada kaldığı yetmezmiş gibi cezaevlerine insanlar dolduruldu. Bütün bu yargılamalar da inanılmaz bir şekilde legal unsurların illegal kabul edilmesiyle oldu. Ve bütün bu arada çok yoğun hak ihlalleri yaşandı. Ben bunları Nil Hanım yaşadığım zaman bir insan hakları savunucusu olarak hani bu kadar müthiş bir sessizlik, kamuoyunun büyük derin bir sessizliğini de görüp çok şaşırıp üzülüyordum. Yüz binler bunu yaşıyor, ben yaşıyorum ama kamuoyu sessiz.
Sessiz
O
kalıyor.
zaman şöyle düşündüm, ben en azından bir deniz yıldızı kurtarsam bana kârdır dedim. Yani duyduğum her ihlali kendi sosyal medyamdan yayınlamaya başladım. O dönem Artı Gerçek'te yazıyordum, bir iki başka
Biliyorum,
yerde de
biliyorum. Bunların hepsini
yazıyordum ve
takip ediyordum. Takip ettik
bütün
bunların
bu
hepsini.
dram hikayelerini yazmaya başladım ve çok kişi de bunları belki yazmadığı, kendisine gelmediği için veyahut da çekindiği için ben yazdığım zaman büyük bir ilgi görmeye başladı. İnsanlar
Evet.
hani bu kişi sesini çıkarmaya
Başladı diye. Belki de o
çalışıyor diyerek
cesaret de
bizi takip
oldu.
etti.
Size bu tam
Evet.
noktada bir şey sormak istiyorum. Çünkü siz yıllarca Mazlum Der'in başkanlığını yaptınız. Ve Mazlum Der'in başkanlığını yaptınız. Hatta orada da görevinizden artık kendiniz yine seçilecektiniz. Öyle bıraktınız yani uzun yıllar. O yüzden
Evet.
Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri meselesini çok iyi bilen birisiniz. Ve diğer yandan bütün bu anlattıklarınız, yani bir yandan çok anlattım dediniz ama bir yandan da o kadar bu medeni ölüm adı altında öyle şeyler yaratıldı ki yeni tip hak ihlalleri. Hakikaten yani suçun bireyselliğinin olmadığını gördük. Diğer yandan eğer sen iktidar yakınıysan, birinin canını alıyorsan bunun suçsuzluk olabileceğini gördük. Yani hakikaten hepimizi adalet sisteminden çok uzaklaştıran, adaletin olmadığının altını tekrar tekrar vurguladığımız dönemden geçtik, geçiyoruz. Ben de barış akademisyeniyim biliyorsunuz. Barış kelimesi yasaklandığını da yani hepimiz yaşadık, siz de anlattınız. Şimdi o noktada eskiyle bugünü kıyasladığınızda yenilikler neler, süreklilikler neler, yenilikler neler? Bir de bunu şöyle de sorayım aslında. Yani 28 Şubat'ı da yaşadınız siz. 28 Şubat'ta da yaşadığımız şey aslında baktığımızda daha laik sistemi korumak adı altında yapılan bir otoriterlikti. Ve bugün siyasal İslamcılar diyeyim ama her radikal İslamcıları tenzih ederek yani siyasal İslam'ın yaptığı bir otoriterlik görüyoruz. Ama ikisindeki ortaklıklar ve farklılıklar ne? Çünkü ikisi de hak ihlali konusunda bir ortaklık yaratıyor. Ama ayrıştıkları noktalar sizce neler oldu? Kürt meselesi, milliyetçilik bunun bir yanıdır eminim. Ama bu geçmişten bugüne bir insan hakkı savunucusu olarak ne tip benzerlikler ve yenilikler görüyorsunuz?
Tabii. Efendim bizim zaten aile olarak dini açıdan ağır baskılara maruz kalan bir ailede ben büyüdüm. Babam rahmetli Büyük Doğu anlayışından gelen Necip Fazıl Kısakürek'in talebeliğini yapmış, Sezai Karakoç'la arkadaşlık yapmış bir kişiydi. 1954 Ankara Veteriner Fakültesi mezunu bir veteriner hekimdi ve görev yaptığı dönemde de anlayışından, dini anlayışından dolayı çok mağduriyetler yaşamıştı. Biz çocuklarını İmam Hatip Lisesi'nde okutmak istediği için İmam Hatip olmayan yerlere sürgün edilmişti. Çalıştığı yerlerde ne bileyim annemin başörtüsü, kardeşlerimin başörtüsünden dolayı mobbinge uğrayıp çok sürgüne uğramıştı. Belki Cumhuriyet tarihinin en fazla sürgüne uğrayan insanlarından birisiydi rahmetli babam ve sırf dini anlayışı ve görüşünden dolayı bu yapılıyordu kendisine. Bütün bunları biz çocukluğumuzda yaşayarak gördük. Hani baskıcı, otoriter bir anlayışın vatandaşları ne kadar rahatsız ettiğini gördük ve ardından kendim de bunu yaşamaya başladım. Yani İmam Hatip Lisesi'ne gittim ve İmam Hatip Lisesi'nde bir ayrımcılığa uğradık iktidarlar tarafından. Çünkü çoğunlukla hani belki eğitim kalitesi açısından iyi olmayan öğretmenlerin gönderildiği efendim birçok dezavantaja sahip olan okullar oldu İmam Hatipler o dönemler ve çoğunlukla halkın sahiplendiği ama iktidarların dışladığı bir şekilde geliştiler. Şimdi tam tersi. O ayrı bir konu ama o zamanlar böyleydi ve oraya giden gençler, delikanlılar ötekileştirildiklerini hep hissederlerdi. Fakir halk onların okullarını yapar, yaşelerini halletmeye çalışır, gidermeye çalışırdı. Böyle bir ortam vardı ve ayrımcılığa uğradığınızı çok yoğun bir şekilde düşünürdünüz. Bir üvey evlat muamelesi gördüğünüzü yoğun bir şekilde düşünürdünüz. Ben de bu hisleri çok hissettim işin doğrusu. Daha sonra bütün bu olumsuzluklara rağmen fakültesini kazandım. Yani gerçekten hani sürgüne gönderilmiş, belki problemi olan öğretmenlerin eğitiminde birçok dezavantaja rağmen biz tıp fakültesini kazanan öğrencilerden, az sayıdaki öğrencilerdendik ve gittiğimiz tıp fakültesinde de yine aynı şekilde buna benzer mobbingler veyahut da işte hekim olup çalıştığımız hastanede de aynı şekilde mobbinglere uğramaya başladık. Neden? Çünkü artık o uzman hekim olduğum zamanlar bir 28 Şubat havası esiyordu. ülkede ve hani namazınızı kılmanız, oruç tutmanız, bir dini yaşam biçimini benimsemeniz, dışlanmanız, ötekileştirilmeniz için yeterli oluyordu. Eşinizin başörtülü olması, bütün bunlar dışlanmanız için yeterli oluyordu ve 28 Şubat döneminde biz bunun zorluklarını çok çektik. Yani mobbinge uğradık, ayrımcılığa uğradık ve benzeri. Yine 28 Şubat günlerinde yakınlarım yine aynı şeyleri yaşadı. Ve burada bir önemli yine aslında sessizlik vardı. Toplum yine buna hak arama bilincinin gereğine uygun olarak reaksiyon göstermiyordu. Bir büyük sessizlik vardı aslında. Ve daha sonrasında tabii 28 Şubat'ın bu zalimce uygulamaları, İmam Hatiplere yönelik, başörtüsüne yönelik bu haksız, hukuksuz uygulamaları seçimlerde Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelmesine yol açtı. Çünkü bir öfke birikmişti ve insanlar da seçim sandıklarında bunu gösterdiler. Çünkü o dönemler hepimiz hatırlarız. 2007'de işte Hrant Dink'in katledildiği, 367 krizinin yaşandığı, bir siyaset mühendisliğiyle iktidarın manipüle edilmeye çalışıldığı, bir takım derin devlet güçlerinin iktidarı istemediği bir dönemi yaşadık ve hani anayasaya aykırı birçok kriz gördük. Yani 367 krizi onlardan birisiydi. Cumhurbaşkanlığı seçimi onlardan birisiydi. Ve bütün bunlar 28 Şubat'ın yansımalarıydı. İşte Sincan'da tankların yürütülmesi ve Necmettin Erbakan'ın Kanter içinde 28 Şubat maddelerini imzalaması görüntülerini hiçbirimiz unutamayız. Tabii bu dönemin bu yoğun otokrat muameleleri sonrasında iktidara gelen bir AK Parti iktidarı vardı ve onun Avrupa Birliği'ne giriş süreci, efendim demokratikleşme adımları, anayasa ile ilgili sözleri hepimiz için dikkat çekiciydi, önemliydi. Her kesimden insan buna dikkat çekilmişti. Sağdan soldan her kesimden insan. Türkiye'de yıllardır çiğnenen insan hakları alanındaki sıkıntılar hepimiz için gidecek miydi? Yani başörtülüsü de, başörtülü olmayanı da, dindarı da, dinsizi de, Alevisi de, Sünnisi de, Türkü de, Kürt'ü de bir demokratikleşme rüzgarıyla acaba daha mutlu bir hale gelebilecek miydi? O yüzden ben bu dönem içinde Avrupa Birliği yönündeki demokratikleşme adımları, uyum yasaları hepsine çok önemli destek verdim. Yeter ki ülkede bir demokrasi şey olsun, yani bir demokratikleşme adımı olsun diye. Fakat iktidar yavaş yavaş bu konuda samimi olmadığını göstermeye başladı. Ve gelinen noktada Erdoğan kendisine oy verenleri bırakın, yola çıktığı eski arkadaşlarını da tek tek terk ederek, tasfiye ederek otokrat bir lider haline geldi ve Türkiye'nin sorunlarını güya ayrı şey bir masaya yatırırken daha sonra bunlardan vazgeçmeye başladı. Ve inanılmaz bir şekilde tekçi bir anlayışa büründü ve çözüm süreci, efendim açılım süreci, bütün bunları bırakarak tek adam anlayışına büründü ve 28 Şubat'ta kendisine yapılanların aynısını bir başkasına yapmaya başladı. Yani Kürtlere yapmaya başladı, samimi dindarlara yapmaya başladı, Alevilere yapmaya başladı, demokratlara yapmaya başladı. Bütün bunlar bir reaksiyon oluşturmuştu ve malum Gezi Parkı olaylarında da insanlar bu tepkilerini ve sitemlerini bildirmek istiyordu. Aslında barışçıl bir eylemdi ve yaşam tarzımıza böyle mütehakkim olma, böyle otokrat bir lider olma, dün sana yapılanı bugün kalkıp bize yapma diyordu insanlar. Evet. Ama bunu anlayacak bir lider ve iktidar anlayışı yoktu ve hem ülkede esip gürleyen hem de yurt dışında işte Suriye'ye girip 3-5 günde Şam'da cuma namazı kılarak oraları fethetmeyi düşünen bir lider aniden karşımıza çıkmıştı ve korkutucu bir hale gelmişti bu durumu. Şimdi maalesef ki 28 Şubat'ın bir benzeri o dönemin mazlumlarının zalimleşmesiyle tekrar ediyor. Bu çok üzücü. Şimdi demek ki partiler, iktidarlar, kişiler meselesi değil. Devleti ele geçirenlerin demokratikleşememesi, devletin huyunu benimsemesi, devletin karakterini benimsemesi çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyordu. Hangi grup olursa olsun o dönem yani cemaat grubu da aynı şekilde AK Parti ile bir güç ittifakı yaparak birçok yanlışa imza atıyordu. Demek ki hani dünün mazlumu olmak yeterli değil. Yarının mazlumu olmak da belirleyici olmuyor. Yani her dönem için devlette önemli kademeler ele geçirmiş olanların liyakata önem vermesi, demokratikleşmeye önem vermesi gerekiyor ve demokratik standartlarla hareket etmesi gerekiyor. Bunlar yapılmadı. Bunlar yapılmadığı için de 28 Şubat'ın bir benzerini yıllardır bize yaşatıyorlar. 28 Şubat'ın işte 20. 25. yıllarını idrak ettik. O kötülükten değişen hiçbir şey yok. Hatta daha fazlası var. Çünkü 28 Şubat döneminde en azından bir hukuk vardı. Hani ben şahsen 28 Şubat döneminde bir muhaliftim. Yine mobbinge uğruyorduk, ayrımcılığa uğruyorduk ama böylesine yargısız infazla anında işimden atılmamıştım. O dönem işinden atılanlar da vardı. Veyahut da başörtüsünden dolayı okuldan atılıp
Eğitimi
çalışma
yapamayanlar
hayatından da
vardı.
atılanlar vardı. Ama şu anda inanın ki çok daha ağırı yapılıyor. Yüz binlerce kişi yargısız bir infazla işte sen şuraya biraz yakın görünüyorsun, iltisaklı, irtibatlı görünüyorsun. Barış dedin, sen işte efendim Kürtçüsün, komünistsin, işte Bankasya'da param var, sen işte Gülencisin, cemaatçisin, FETÖ'cüsün falan denilerek çok rahat bir şekilde işinden
Atılıyor
atılabildi.
insan.
Şimdi bu zalimlik maalesef ki daha ağır bir şekilde cereyan etmişti.
Döndü.
Yani dünün mazlumu gücü ele geçirdiğinde dünün zaliminden daha da zalim olmuştu. Çünkü hani ben eğer ki bu gücü bırakırsam benim canıma okunur düşüncesiyle hareket ediyordu. Yani dün güçsüzdüm, güçlü olmalıydım. İşte şimdi güçlüyüm ve o yüzden gücümü bırakmamalıyım.
Öyle
Yoksa
bir
bana dün
yaklaşım var.
yapılan yapılır. Bunlar çok yanlış mantıklar.
Evet ve zaten aslında siyasi alanda kendi sıkıştırdığı noktada da şu anda maalesef daha fazla otoriter olmaktan başka da bir seçenek bırakmadı gibi geliyordu hükümet kendine ki onu an an yaşıyoruz yani hakikaten. Siz toplumdaki sessizlik dediniz. Ben onu çok önemsiyorum. Çünkü toplumdaki sessizlik bizim toplum için çok şaşırtıcı değil. Üzücü ama şaşırtıcı değil maalesef. Yani darbe dönemlerinden biliyoruz bunu. Yani işte 80'lerde bir ağırlıklı sol ama sağ kesim yok oldu. 28 Şubat'ta hani bir hükümet devrildi, seçilmiş bir hükümet ve diğer yaşanan haksızlıklar var. 2016'yı yaşadık. Dediğiniz ya kokteyl formüllerle insanlar terörist ilan edildi ve habire o kokteylin içine herkes sokuldu hani öteki olarak. O çok kötü bir dönemdi. Hakikaten hiç kimseye bir şey anlatamıyordunuz. Onu hepimiz farklı cephelerde çok net yaşadık. Fakat şimdi geldiğimiz noktada da bir kararsızlar lafları çıkıyor. Yani bunu oy seçmen anlamında sormuyorum ama sanki toplumda da bir farkındalık yaşanıyor. Şimdi siz sokaklarda olan bir insansınız. Hem hak savunucusu olarak hem bir hekim olarak hem bir milletvekili olarak. Sizce o anlamda nasıl bir değişiklik, hareketlilik var? Yani hakikaten farkında vardı mı insanlar bu farkındalık bir değişime yol açacak mı? Yani benim bahsettiğim sadece oy değişimi falan değil, zihinsel değişimin nüvelerini tekrar kurabilir miyiz? Tam o 2000'lerde sizin de özetlediğiniz bir umut duyduğumuz dönem yakın mı? Öyle bir toplumsal uzlaşı var mı? Çünkü bir yandan hakikaten çok dinamik bir toplum var. Görüyoruz gençler arasında da var, dönüşen kesimler de var. Sizin bu konudaki gözlemleriniz nedir? Analiziniz nedir?
Tabii. Şimdi bakın, bütün bu yaşadıklarımızdan bizim çıkarmamız gereken bir ortak payda anlayışıdır. Kutuplaşmamayı becermektir, demokratikleşmeyi sağlayabilmektir, insan haklarına saygılı olmak ve ona talip olmaktır. Bütün bunları çıkarmamız gerekiyor. Buradan efendim daha da bir azgınlaşmış nefret, ayrımcılık, kutuplaşma çıkarsa bu çok büyük, üzücü bir husus olur. Dün de 28 Şubat döneminde de önemli bir toplumsal sessizlik vardı. İnsanlar hak arama bilincinden uzak, sadece seçimleri bekleyen bir anlayıştaydı. Aslında demokrasi bu değildir yani. 4 yılda, 5 yılda bir sandık başına gitmek de değildir. Seçtiği yöneticiyi demokratik yöntemlerle sonuna kadar uyarabilmektir. Ama insanlar bir takım yöntemlerle korkutulunca veyahut da hak arama bilinci eğitiminden uzak kalıp bu konuda yeterli pratikleri gösteremeyince zayıf kaldılar. Şu anda da yine maalesef ki insanlar korkutuluyor. İşte Silivri soğuktur deniliyor. Bakıyorsunuz insanlar konuştuğu zaman eyvah cezaevine girebilirim, fazla konuşmayayım demeye başlıyor. Çok fazla değişen bir şey yok ama mesela o 28 Şubat günlerine göre sosyal medyanın daha etkili hale gelmesi, teknolojinin gelişmesi, medyanın daha etkin görünür hale gelmesi, sosyal medyadan bir takım şeylerin yapılabilmesi sayesinde hak arama bilinci aktivitelerinde bir artış olduğunu ben görüyorum. Evet, yine büyük bir sessizlik var. Herkes aman bana dokunmayan yılan bin yılı yaşasın yine diyor maalesef. Çok az elini taşın altına sokan insan var. Yani belki yüz binlerce, milyonlarca dertli insan var ama elini taşın altına sokan sayılı sayıda insan oluyor. Bütün bunlar bir önemli dezavantajı gösteriyor. Hani belki düne göre biraz daha ilerlemiş bir durum var ama yeterli değil. Bunu görmek lazım. Kutuplaşmayı getirmemesi lazım. Yani dünkü mesela 80 öncesi bir Türkiye'de vardı. İşte sağcı, solcu kutuplaşma neyi getirmişti? Bir darbeyi getirmişti. Tabii. Ve o demir balyoz toplumda çok büyük tahribatlara yol açmış, büyük acıların yaşanmasına yol açmış ve sonuçta da hiçbir mesele çözülmemişti. 28 Şubat da öyleydi. Bir balyoz iktidarı ve onu seçenlerin üzerine indirilmişti. Vay sen nasıl böyle bir yönetim sergilersin denilerek. Şimdi de o hal dönemi aynı şeyi yapıyor. Değişen bir şey yok. Bütün bu dönemler içinde bizim o pratiklerle insan hakları konusunda mesafe kat etmemiz gerekiyor. Hani bütün bu mağduriyetleri yaşayanların aslında insan hakları alanında mesafe kat etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Hani ben mağdur oldum, demek ki dün de bir başkası mağdurmuş. Demek ki hani ben dün hissetmesem de bugün ötekini daha yakından hissetmeliyim düşüncesi oluşmalı. 28 Şubat döneminde insanlarda bu yeterli bir düzeyde oluşmadı. Evet, öncesinde de dindar camia Cumhuriyet tarihi boyunca ayrımcılıklara uğramıştı. Çok yeni bir hadise değildi ve yine o yaşadıklarının bir benzerini bir zirvede görüyordu. Bu bir gerçek. Buradan kendisinden başkasını anlamayı pek çıkaramadı. Hani evet, ne bileyim, Alevi azınlığı, Kürt'ü anlamayı bu buralardan çok çıkaramadı. Ama bu dönemde şu anda yaşananlar en azından ötekini anlama noktasında bence insanlara bir mesafe kat ettiriyor. Ben şu anda o hal mağdurlarının yoğun bir şekilde ötekini anlama noktasında mesafe kat ettiklerini görüyorum. Yani bu iki dönem arasındaki fark biraz bu oluyor. İnsanlar başlarına bir musibet gelince, bir musibet bin nasihattan evladır sözü gerçek oluyor ve ötekini anlama noktasında mesafe kat etmeye başlıyorlar. Şu anlarda hem o hal dönemi içinde sessizliğin önceki dönemlere göre yeterli olmasa da biraz azaldığını, öz eleştiri kültürünün biraz daha artabildiğini düşünüyorum. Ve mesele bunu geliştirebilmek.
Tabii.
Hani kutuplaşmanın azgınlaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde insanların kendisinden başka mağdurları da hissetmeye çalışması. Ki ben şu anda bu OHAL dönemi mağdurlarından bunu çok duyuyorum. Yani dün biz işte Kürt'ü, Alevi'yi, azınlığı, solcuyu yeterince anlamamışız. Şu an başına gelince bu neler yaşandığını, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 100 yıldır Ermenilere, Kürtlere, sola, Alevilere neler yaşatıldığını çok daha iyi anlıyorum diyen binlerce insanla konuştum. Zaten geliştirilmesi gereken yer de burası.
Evet, çok önemli
almamız
bu
gereken
söylediğiniz.
Dersler de burası. Yoksa hani ben de bir kutup olayım, ben de kendimi korumaya alayım.
Onun bir çözümü yok.
Bana şu anda zulmediliyor. Ben zulmedilen benimdir. Zaten hep bana zulmedilir.
Tabii.
Ben kendimi korumaya alıp kendimi geliştirmeliyim. Bana ne başkasından dememek gerekiyor. Şu anda bunun daha az dendiğini, insanların bir öteki gördüğünü daha fazla kucaklamaya başladığını görüyorum. Bundan da
çok
memnuniyet
iyi.
Duyuyorum.
Şimdi zamanımız azaldı ama tam bu noktada çok önemsediğim bir soru var. Yani bir yandan evet hep bu darbeler üzerinden gittiğimizde hakikaten bu şey fay hattı gibi, yani seküler laik fay hattının özel kesişmesi gibi, yani 80'i saymazsak hani veya iç hesaplaşmalar, ama sanki ortak kesen bir öteki dönüp o Türkiye Türk milliyetçiliği Kürtlere karşıtlık da gidiyor. Şimdi farklı bir şeyler duyuyorum dediniz ama önümüzdeki dönemde yani barış sürecine de oluşacak adımlar atılırsa, yani şu anda öyle bir şey yok ama hani hepimizin gönlünde bu yattığı için söylüyorum. Ne şekilde yol izlenmeli ve sizce bu duyarlılık, yani Kürt meselesiyle ilgili duyarlılık yeterince hassaslık veya bir kıvama geldi mi? Yoksa hala o milliyetçilik çıkıyor mu? Çünkü bunu muhalefette de bir görüyoruz, bir yandan da hani daha yakınlaşılmaya çalışılıyor ama taban hazır değil mesajları veriliyor. Ve öyle mi gerçekten, değil mi? Hani siz ne gözlemliyorsunuz?
Bakın bu bir süreç ve herkes bu süreç içinde öteki gördüğünü anlama eğitimi içinde olmalı. Ben bunu yaşadım. Bakın İslami camiadan gelen, işte hayatı boyunca dini anlayışından dolayı ailesi, kendisi, eşi, çocuğu ağır baskılar gören bir insan olarak bir insan hakları örgütünde göreve başladığım zaman zaten hani bana çok uygun bir yer olduğunu düşünmüştüm Mazlumder'de, insan hakları örgütünde çalışmaya başladığım zaman. Çünkü hani sorunlar, bir başkasını anlamak, bir dindar olarak Kürdüsün, Alevi'yi, azınlığı sahiplenebilmek, bunlar çok önemliydi ve o dönem biz önemli pratikler yaşadık. Mesela ben İzmit'te Protestan Kilisesi'ne o dönem saldırılar yapılıyordu. Çünkü işte misyonerler gelişiyor, efendim ülkemizi saracaklar, ülkemiz işte AB'ye satılacak, şu bu gibi bir takım milliyetçi, ulusalcı söylemler altındaydık ve dinle sarmalanmış bir anlayışla Protestan Kilisesi'nin ve hatta diğer kiliselerin işte ülkedeki dini anlayışa bir zarar olduğu yönünde bir düşünce, daha çok bir istihbari çalışma pompalanıyordu ve İzmit'te Protestan Kilisesi'ne bir saldırı yapılmıştı. Ben de o zamanlar başörtüsü ile bu başörtüsüne yönelik engellemelerle mücadele eden bir insandım. Başörtüsü ne özgürlük gösterileri düzenliyordum ve İzmit Protestan Kilisesi'ne bu saldırı düzenlenince ilk kınayan bir insan ben oldum ve o gün beni daha sonra Protestan Kilisesi rahibi Sayın Wolfgang Hadel Bey aradı ve ya dedi, sen başörtüsüyle ilgilenen bir insansın, bizim kiliseye saldırı oldu, ilk kınayan sen oldun. Buna hem şaşırdım hem de sevindim. Ben de ona, ya şaşırmana gerek yok, ben hem bir insan hem bir Müslüman olarak yapmam gerekeni yaptım dedim. Ve daha sonra biz onunla bayağı bir dostça muhabbetler ettik. Uğradıkları haksızlıklara karşı hukuki destek verdik. Ve bakın ilginç bir şey oldu. Daha sonra aradan yıllar geçti. 2003 yıllarıydı bizim pastörle tanışmamız. Aradan yıllar geçti. 2000 17 yılında bu sefer ben mağdur oldum. Beni işimden attılar. Sırf barış, insan hakları dediğim için anlayışımı yaygınlaştırmaya, düşüncemi kamuoyuna anlatmaya çalıştığım için hiçbir silahlı, barışçıl olmayan bir şey yapmadığım halde sırf düşüncelerinden dolayı ihraç edilmiştim. Ve o zaman da ben ihraç edildiğimde bu sefer beni ilk hatırlayıp bana geçmiş olsun diyen de dünkü pastördü. 14 yıl önce kendisine ilk yardımcı olduğum pastör beni bulup ya Ömer Bey sen yanlış bir iş yapmazsın, insan hakları aktivistisin, sana zulmedilmiştir muhakkak diye bana geçmiş olsun mesajı vermişti. Şimdi bütün bunlar insan hakları açısından bir pratiktir ve ötekini anlama noktasında ilkelerimizle hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yine bakın 2012 yılında biz dindar insanlar Akit gazetesinin nahoş yayınlarına, gayri ahlaki yayınlarına karşı bir reaksiyon göstermiştik. Dindar kadınlar reaksiyon göstermişti ve linç edilmiştik. Bütün bunlara karşı bir mücadele sergiliyorduk. Ve o zamanlardan aslında meselenin sadece dindar, dinsiz ayrımı, çatışması olmadığını, ahlaklı, ahlaksız çatışması olduğunu görmeye başlamıştık. Ve ben o zamanlar Milat Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordum ve insan hakları savunucusu Ali Bayramoğlu'na Akit Gazetesi'nin saldırıları ile ilgili eleştirel yazılar yazıyordum. Milat Gazetesi Ali Bayramoğlu'nu savunduğum için beni yazarlıktan çıkarmıştı, ihraç etmişti. Demişti bizde yazamazsın. Niye? Hani orası İslami camiaya yakın bir gazete. Ben de İslami camianın insanlarından birisiyim. Hani İslami camiaya uzak olan bir insanı Ali Bayramoğlu'nu insan hakları, barış konusundaki görüşleri dolayısıyla savunduğum için o gazeteden ihraç ediliyordum. Çıkarılmıştım. Ve o dönemde bakın çok ilginçtir yani benim hayatımın önemli kavşak noktaları burası. Ben böyle yani çoğunlukla İslami camialarda yazan çizen biri olarak oralardan ihraç edilmiştim ve T24'ten Aydın Engin abimiz rahmetli oldu biliyorsunuz. Beni arayıp bana demişti ki ya Ömer sen orada insan hakları, barış, demokrasi dediğin için işten çıkarıldın, makale yazman engellendi. Gel buyur T24'te bizde yaz. Ben senin anlayışını biliyorum ama senin mücadele tarzını ve anlamını da çok iyi anlamış durumdayım. İslami camiadan gelsen de bizim gibi sol sosyalist insanlarla T24'te omuz omuza çalışırsın. Ben seni tanıdım, senin kriterinin, mihverinin ne olduğunu anladım, buyur gel demişti. Şimdi bakın biz hepimiz bu pratiklerle bir şeyler daha çok öğrendik. Dün ben İslami camianın ötekileştirilmişi olarak Sünni Hanefi bir insandım. Yani bir Kürt değilim, Türk'üm ama Kürtlerin yaşadıklarını daha pratikte görerek, mesela mecbur hizmeti yaptığım yer Iğdır'dı, orası bir Kürt köyüydü ve orada birçok pratikler yaşamıştım. Kürtlerin neler yaşadığını daha iyi anlamıştım. İnsan hakları örgütü olan Mazlumdere girdiğimde Kürt meselesiyle ilgili sorunları yakından takip edince Kürt sorunu ne kadar dev bir mesele olduğunu tabii daha yakından görmüştüm. Yine Hrant Dink vefat ettiği zaman Ermeni meselesiyle tanışıp ardından da cinayetin 5. yılında bu cinayet çözülmeyince İslami kesimden arkadaşlarımız başta olmak üzere her camiadan insanla beraber adalet talebimiz var tabii inisiyatifi kurarak hep birlikte adalet talep etmiştik iktidardan. Bu pratikleri yaşamaya başladıkça bakın
bu çoğalacak.
Daha da siz iyileşiyorsunuz. Evet. Hani sadece bir dönemin mağduru olarak bir kenarda dururken hakikat yolunda, insan hakları yolunda yürümeye başlayınca insanlar da sizin bu gayretinizi, samimiyetinizi görüp kol kola sizinle yürümeye başlıyor. Ve siz Kürt olmadığınız halde bir Türk olarak Kürt meselesini yakından anlıyorsunuz. Ermeni olmadığınız halde Ermenilerin neler çektiğini anlıyorsunuz. Alevi olmadığınız halde Alevilerin neler
Tabii yaşadığını
yaşadığını
anlıyorsunuz.
hissetmeye
Çok doğru.
başlıyorsunuz.
Evet.
Sol camiadan gelmeseniz de sol camianın yıllarca neler yaşadığını
Baskılara
anlamaya
yanıyorsunuz.
başlıyorsunuz.
Tabii.
Bu pratiklerle gelişen bir durum oluyor. Yani bakın bu pratikleri herkes yaşamalı diye düşünüyorum. Yani
Evet.
siz insan hakları yolunda yürümeye başlarsanız bu pratikleri ister istemez yaşamaya da başlıyorsunuz. Ve
Başlıyorsunuz.
ben mesela Kürt meselesi konusundaki düşüncelerimden dolayı ihraç edildikten sonra başıma yine gelmeyen kalmadı ama bakıyorsunuz ki Kürt meselesine duyarlı olan bir parti gel kardeşim sen bizden milletvekili ol. Sen bu
Anlattı.
konuda önemli bedeller
Sorun.
ödedin. Hani buyur gel bizim Kocaeli'nden birinci sıra adayımız ol. Biz sana güveniyoruz. Çünkü sen gerçekten insan hakları alanında mücadele etmeye çalışan bir insansın. Kürt
Evet.
değilsin. Bizim camiadan değilsin. Yıllarca benimle birlikte aynı gelenekte yaşamamışsın ama ben bakıyorum ki senin insan hakları pratiğin benim için
Bana.
çok önemli değil. Siyasete davet etti.
Evet,
Aslında hiç
evet.
aklımda fikrimde olmayan bir şeydi bu. Ve şu
Çok
anda
da iyi oldu
siyasi
ama.
alanda bir insan hakları
Evet,
mücadelesini
doğru. İçinde
eski gibi
oldunuz. Evet. Ya yani mecliste olmanız da çok kıymetli. Ya aslında konuşacak çok şey var Ömer Bey ama zamanımız çok kısıtlı. Fakat çok teşekkürler tüm anlattıklarınız için. Pratik meselesi bu. Hakikaten pratikleri çoğaltmamız çok önemli. Ve sevgili Aydın Engin'i de tekrar rahmetle, sevgiyle analım. Hepimizde çok kıymetli anıları var ve ben onunla bizzat kendim meşveret diye bir küçük grubumuz vardı, bir siyasi olduğumuz bir dönemde. Tam bu meselelerle uğraşıyordu. Kendisi de bu yolda ilmek örenlerden biri. Onu da anmış olalım sevgiyle ve sizler de iyi ki varsınız. Çok kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için.
sağ olun, çok teşekkür ederim. Aydın abiyi de yine rahmetle anıyorum çünkü hayatında pratikle bu insan hakları demokrasi mücadelesinin kimlik ayırt etmeksizin insan hakları ortak paydasında olması gerektiğini gösteren çok değerli bir aydınımızdı.
Aydınımızdı.
Çok teşekkür ederim
Evet.
programa katılma fırsatı verdiğiniz için.
Teşekkür ederiz. Evet, değerli Artı TV izleyicileri, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya başka düşüncede görüşmek üzere. Hoşçakalın.